Ayrım 18, Metusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 188. Philip Danjou dumanlar içinde kalmış kamp yerine bakarak haç çıkardı. Sonra eğilip yerdeki askerin ceplerini boşalttı. Değerli olan her şeyi aldı. ''Buradan ayrılınca aşağıdaki bağlı adamı da çözeriz. Buraya çıkmak için başka yol yoktur. Adamımı bu yüzden oraya bırakmıştım.'' ''Adamın kime engel olacaktı?'' ''Ben de Medusa'danım. Yüksek otlarla kaplı tarlalar hem kaçış yolu hem de tuzak olabilir. Bunu sen de bilirsin.''
''Ama beni beklemiyordun.''
''Hayır, ben yarattığım canavarın her hareketini önceden hesaplayabiliyordum. O buraya yalnız gelecekti. Ama başta ben olmak üzere ona kim güvenebilirdi?''
''Bir şey anlamadım.
Hikayemi dinleyince anlayacaksın.''
Ormandan geçerek aşağıya indiler. Tarlaya gelince Born gözcünün bağlarını Fransızın verdiği bir bıçakla kesti.
Danjou, ''Zuba!'' diye bağırınca adam kaçıp karanlıklarda kayboldu. ''Bunların hepsi de çöplüğe layık. Hepsi de belirli para karşılığı öldürmeye ve ortadan kaybolmaya razı.''
''Born bu gece onu öldürmeye çalıştın değil mi?'' diye sordu. ''Bu bir tuzaktı.''
''Onun patlamalar sırasında yaralandığını sandım. Bu yüzden peşinden gittim.''
Born öfkeyle ''Bu yüzden seni o sandım.'' diye bağırdı. ''Sen ne yaptın? Her şeyi hemen anlatmalısın.''
Fransız eliyle işaret etti. ''200 metre kadar ileride bir düzlük var. Oraya katili karşılamaya gelen helikopterler iniyor. Gidip orada biraz dinlenelim ve konuşalım.''
Gece rüzgarı bulutları dağıtmış, ay da epey alçalmıştı. Medusa'nın iki adamı toprağın üstünde oturuyordu. Danjou konuşurken Born bir sigara yaktı. Louvre'daki çılgınlıktan sonra konuştuğumuz kalabalık kahveyi anımsıyor musun?
Tabii, Carlos o gün az kalsın ikimizi de öldürecekti.
Çakalı neredeyse tuzağa düşürecektin.
Ama olmadı. Paris kahvesini neden sordun?
''Sana o zaman Asya'ya döneceğimi söylemiştim. Singapur ya da Hong Kong'a yerleşmek niyetindeydim. Fransa bana uygun değildi. Dien Bien Phu'da kendi askerlerim sahip olduğum her şeyi yok etmişti. Kaybettiklerimi geri almama olanak yoktu. Bu yüzden Medusa'ya katılmıştım. Amerika savaşı kazansaydı her şeyimi geri alabilirdim. İşte sonunda Asya'ya döndüm.'' Çakal beni görmüş olduğu için izimi kaybettirene kadar dolaştım. Bu arada o öğleden sonra St. Honor'daki dükkana uğrama riskini de göze aldım. Dükkanda ne kadar para varsa çaldım. Elime geçen bol para sayesinde istediğim yere yolculuk edebilir, Carlos'un pençesinden kurtulabilirdim. Haftalarca rahat yaşayabilirdim. Ama daha sonra ne yapacaktım? Para bitince ne olacaktı? Benim yeteneklerime uygar dünyada gereksinme yoktu. Yaşlılığımda nasıl geçinecektim? Oysa ben boşuna Medusa'nın başındaki yılanlardan biri olmamıştım. Kendimde hayal bile etmediğim yetenekler buldum. Ahlak benim için bir sorun değildi. Bana kötülük edilmişti. Ben de başkalarına kötülük edebilirdim. Yüzünü tanımadığım sayısız yabancının ölümünün sorumluluğunu üstüme alabilirdim.
Devam et.
Paris'te ister kazan ister kaybet işinin bittiğine inanıyordum. Jason Bourne yok olacaktı. Washington'da bu konuda bir şey söyleyemeyecekti tabii. Onların yarattığı katil çıldırmış birçok insan öldürmüştü. Dolayısıyla da Washington bu olayları gömecekti. Bunun üzerine yaşlılığımda aç kalmamak için bir çare bulduğumu anladım. Bunu tahmin edersin.
Anlamaya başlıyorum sanırım.
Bien encore. Asya'da bir boşluk olmuştu. Jason Bourne yoktu ama efsanesi unutulmamıştı. Böyle olağanüstü birinin hizmetleri için büyük paralar ödeyecek kimseler vardı. Bunun üzerine bu yeri doldurabilecek...
Yeri doldurabilecek mi?
Yani Jason Bourne rolü yapabilecek birini bularak Medusa'da öğrendiklerimi öğretmeye karar verdim. Singapur'a gittim ve biraz araştırınca öyle birini buldum. Bu pek güç olmadı. Adam umutsuzdu. 3 yıldan beri onu kovalayanlardan kaçıyordu. Kraliyet Komando Birliği'nden bir İngilizdi. Bir gece fazla içmiş ve öfkeye kapılarak Londra sokaklarında 7 kişiyi öldürmüştü. Çok iyi bir savaş sicili olduğu için onu kentte bir akıl hastanesine yatırmışlardı. Nasıl olduysa kaçmış ve Singapur'a kadar gelmişti. Bizim işte gerekli her şeyi biliyordu. Onu biraz cilalamam ve yol göstermem gerekiyordu sadece.
Bana benziyor, eski halime benziyor.
Gerçekten sana çok benziyordu. Uzun boylu, kaslı vücudu, yüz hatları. Bütün bunlar benim için çok yararlıydı. Sadece biraz iri olan burnunu küçülttürüp sivri çenesine de biçim verdirdim. O zaman tıpkı Delta'ya benzedi.
Born bir komando diye mırıldandı. Peki aslında kim?
Danju gözlerini dağlara dikti. Bilmiyorum. Bana her seferinde başka ad söylüyordu. Hiçbiri de doğru değildi. Adını sahip olduğu tek şeymiş gibi gizliyordu. Belki de asıl adını söylediğinde ölüme gideceğini düşünüyordu. Belki de haklıydı. Adını öğrenseydim bir adamım aracılığıyla Hong Kong'a bildirirdim. Onlar da bilgisayara başvururlardı. Ondan sonra da bizimkini avlamak için Londra'dan timler gelirdi.
İngilizler neden onu temizlemek istiyorlar?
Londra'da 7 masum insanı öldürmekle kalmamıştı. Tıpkı Washington'ın My Lai ve Medusa'sı gibi Londra'nın da gizli operasyonları vardı. Bu adam gizli servisin isteği üzerine birçok cinayet işlemişti. Konuşacak olursa büyük bir rezalet olurdu tabii. O sıradan bir asker değildi Delta. 22'sinde yüzbaşı, 24'ünde binbaşı olmuştu. İmkansız olan bir şey yapmış, yani bu kadar çabuk terfi etmişti. Talihi yaver gitseydi şimdi general olabilirdi sanırım.
Bunları kendisi mi anlattı?
Zaman zaman içip büyük öfkeye kapılıyor. O zaman bu pis gerçekleri anlatıyor ama adını asla söylemiyor. Yalnız o korkunç öfkeye kapılmadan önce olacakları hissediyor. Benden onu bağlamamı istiyor. Kendisini yine kendisinden korumamı istiyor. Sonra kriz geçirmeye başlıyor. Hırıltılı bir sesle bana geçmişiyle ilgili korkunç, inanılmaz şeyler anlatıyor. İşkence sahnelerini yeniden yaşıyor. Yakaladığı adamları sorguya çekerken gözlerini nasıl oyduğunu, bileklerini keserek onları nasıl yavaş yavaş öldürdüğünü açıklıyor. Değişik zamanda anlattıklarını birbirine bağlayınca onun 70'lerin sonundan 80'lerin başlarına kadar fanatik ayaklanmaları bastırmaya gittiğini, Yemen'den Doğu Afrika'ya kadar birçok yeri kana buladığını anladım.
Danju susup içini çekti. O insan değil, çok zeki, eğitim görmüş bir subay ve centilmen olmasına karşın insanlıktan çok uzak bir yaratık. Adamlarının kendisinden nefret ettiğini, arkasından ona hayvan dediklerini ama bir askerin bile kendisini şikayet edemediğini anlatarak gülüyor.
Jason Bourne duyduğu şeyler yüzünden hem üzülmüş hem heyecanlanmıştı. Onu neden şikayet edememişler?
Çünkü savaşın umutsuz olduğu anlarda kurtulma şansı kalmadığında o yine de adamlarını kurtarmayı başarmış. Bunu birçok kez yapmış.
Born anlıyorum dedi. Sonra öfkelendi. Hayır anlamıyorum. Orduda böyle şey olmaz. Komutanları neden onun yaptıklarına göz yummuşlar? Gerçekleri biliyorlardı kuşkusuz.
Sayıklamalarından anladığıma göre başkalarının beceremediği işleri başarmış Medusa da yıllar önce öğrendiğimiz sırrı biliyor. Düşmanın en acımasız koşullarına uyuyor. Koşulları yerine göre değiştirip yararlanıyor. Bu bakımdan seni andırıyor Delta.
Born onun sözünü kesti. Sakın bunu söyleme. Ben öyle biri değildim.
Danju ama sen de kuralları değiştirmekte ustaydın dedi. Alacağın sonuçlar önemliydi. Yoksa artık gerçeği kabul edemiyor musun? Sen o olayları yaşadın. Jason Bourne şimdi yalanlarla mı yaşıyor?
Şimdilik günü gününe yaşıyorum. Bu iş şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar da öyle yapacağım.
Daha açık konuşmalısın.
Bourne buz gibi bir sesle, canım istediği ya da zorunlu olduğumda konuşacağım dedi. Demek senin atsız komandon işinde çok başarılı.
Delta kadar iyi ya da daha iyi. Çünkü onda vicdan denen şeylerden eser yok. Oysa sen şiddet kullanmakla birlikte zaman zaman acırdın. Şu adamın hayatını bağışlayın derdin. Onun karısı var, çocukları var. Etkisiz hale getirin ama canını almayın. İleride yaşamaya devam edebilirsin.
Benim yarattığım adam senin kimliğine bürünen sahtekar bunu asla yapmaz. O hep öldürmek istiyor. Peki ona ne olmuş? Londra'dakileri neden öldürmüş? Sarhoş olmak yeterli neden sayılmaz? Hayatın tehlikeye girmediği sürece silahlara el sürmezsin.
O adam zevk aldığı cinayetlerden vazgeçemiyor. Üstelik Londra'da o gece silah değil sadece ellerini kullanmış.
Ne?
Sayıklamalarından anladığıma göre sokaklarda dolaşıp hayali düşmanları aramış. Onların gözlerinden anladım diye bağırıyordu. Gözlerinden belli olur. Onlar kim olduğumu ne olduğumu biliyorlardı. İnan Delta bu sayıklamalar hem sıkıcı hem korku verici. Bu adam son zamanlarda tehlikeli işlere kalkıştı. İngilizleri ve Hong Kong'u rahatsız edecek şeyler yapmasına izin veremezdim. Bu yüzden benim başım da derde girerdi. Onun için Medusa yöntemlerine başvurmayı denedim. Sen bize sık sık kendi işlerinizi halletmelisiniz derdin. Hayal gücümüzden yararlanmamızı söylerdin. Ben de bu gece onu yaptım. Ama yaşlı bir adamdan beklenen şekilde başarısız oldum.
Soruma cevap ver. Londra'daki insanları neden öldürmüş?
Anladığıma göre Uganda'daki şiddet gerektiren korkunç bir işten sonra Londra'ya dönmüş. Orada çok kibar bir aileden bir sevgilisi varmış. Kadın onu görmeyi reddetmiş ve Chelsea'deki evini korumaları için de muhafızlar tutmuş. O gece öldürdükleri arasında iki muhafız da var. Kadın onun öfkesini kontrol edemediğini ve içtiği zaman çileden çıktığını söylemiş. Bunda da haklı. Ancak benim için o tam senin yerini alacak biriydi. Singapur'da onu usulca izledim. Pis bir bardan çıkarak iki kaçakçıya saldırdı. Adamlar yabana atılacak gibi değildi. Ama onları bir geçide sokarak bir anda bıçakla gırtlaklarını kestiğini gördüm. Sonra üstlerini arayarak paralarını aldı. O zaman Jason Bourne'umu bulduğumu anladım. Elimde kurbanlarının üstünde bulduğundan çok daha fazla parayla ona yaklaştım. Konuştuk, bu başlangıçtı.
David Webb dağlara bakarak Maine'de Mary ile geçirdiği günleri düşündü. Birden her şey mahvolmuştu. Öfkeyle alçak herif diye bağırdı. Ne yaptığını biliyor musun?
O senin hikayen Delta, bırak da benimkini bitireyim.
Kısa kes Echo, senin adın buydu değil mi? Echo, anılar kafasına dolmaya başlamıştı.
Evet öyle, Saigon'da bir kez yanımda ihtiyar Echo olmadıkça bir yere gitmeyeceğini söylemiştin. Senin timinde olmam gerekiyordu. Çünkü ben aşiretler ve köy ihtiyarlarıyla kolay anlaşıyor, çıkacak sorunları hemen anlıyordum. Bu da güç değildi, 10 yıl sömürgelerde yaşamıştım.
Bourne hikayeni bitir diye emretti.
Danju ellerini iki yana açtı. Nasıl seni yarattılarsa ben de kendi Jason Bourne'umu yarattım. Nasıl sen çıldırdınsa benim yarattığım adam da delirdi, bana düşman oldu. Frankenstein'in canavarı haline geldi. Benden ayrılıp kendi başına düşünmeye, türlü işlere girmeye başladı. Benim hatırı sayılır yardımım ve plastik cerrahın bıçağı sayesinde eski güvenine kavuşmuştu. Küstahlığı ve kötülüğü ortaya çıktı. Beni hiçe sayıyor. Kendisini yaratan bana sen bir hiçsin diye bağırdı.
Yani şimdi anlaşmalarını kendisi mi yapıyor?
Akla gelmeyecek kadar tehlikeli işlere girişiyor.
Ama ben onu senin kampak kumarhanesiyle olan anlaşman sayesinde buldum.
Kendisi böyle temas kurmayı uygun buluyor. Neden olmasın? Hem ben ne yapabilirim? Güvenlik görevlilerine giderek bakın yarattığım bu canavar artık kendi işlerini kendi ayarlıyor. Adam öldürüp para alıyor diyemem ki. Hatta benim habercimi bile kullanıyor.
Elleri ve ayakları pek hızlı olan Zong Guerren'i miydi?
Danju ona baktı. Demek izimizi öyle buldun. Delta yeteneklerini yitirmemiş anlaşılan. Adam sağ mı?
Sağ ve 10.000 dolar daha parası oldu.
Paraya bayılan bir koç onduru. Ama kendisini kınayamam. Onu ben de kullandım. Bir haber götürmesi için 500 dolar verdim.
Yarattığın canavar da böylece bu gece buraya geldi. Onun geleceğinden nasıl emin olabildin?
Onun çok kazançlı ve tehlikeli bir anlaşma yaptığını biliyorum. Bu yüzden Hong Kong'u da bütün koloniyi de kana bulayacak.
Jason McAllister'ın sözlerini anımsadı. Bu varsayımı daha önce de duydum ve hala inanmıyorum. Katiller birbirlerini öldürürler, kaybeden de yalnızca onlar olurlar.
Kurbanlar yalnızca öyle kimseler olursa dediğin doğrudur. Ama çok büyük ve kuşkucu bir milletin çok ileri gelen bir adamını öldürürsen işin rengi değişir.
Bourne Fransız'a baka kaldı. Çin'den biri mi?
Danju başını salladı. Tısım Şah Tısui'de 5 kişi öldü.
Bunu biliyorum.
4'ünün ölümü anlamsızdı ama 5.'si öyle değil. O adam Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkan yardımcısıydı.
Aman tanrım. Bourne'un gözlerinin önünde camları koyu renk kahverengi araba belirdi. Hükümete ait bir taşıttı.
Kaynaklarımdan öğrendiğime göre bu olay yüzünden Çin'le Hong Kong arasında uzun konuşmalar olmuş. Beijing'de Hong Kong'da güç durumda kalmış. O başkan yardımcısının kovluğunda ne işi varmış? Merkez komitenin böyle çok önemli bir üyesi de satılmış biri miymiş?
Bence artık zamanı geldi Delta. Yarattığım canavar bir anlaşma daha yaparak hepimizi uçuruma atmadan önce onu yok etmek gerek.
Hayır, onu canlı olarak yakalayıp birisine teslim etmem gerekiyor.
Bu da senin hikayen galiba, anlatsana.
Birazını açıklayacağım. Karımı kaçırıp Hong Kong'a getirdiler. Onu geri almalıyım. Yoksa hepinizi öldüreceğim. Yarattığın katili teslim etmem gerekiyor. Sen de bana yardım edeceksin. Etmezsen...
Eski Medusalı tehdide gerek yok Delta dedi. Senin neler yapabileceğini bilirim. Gözlerimle de gördüm. Bu savaşta birlikte çarpışacağız.
17. Bölüm. Catherine Staples yemek konuğunun ikinci vodka içmesi için ısrar etti. 32 yaşındaki Amerikan ateşesinin kendisinden sıkıldığını hissediyordu. Bir süre önce ataşe ile ilgili bir rezaleti önlemişti. Adama bir yerde içine uyku ilacı karıştırılmış içki vermişler, sonra sokak kadınlarıyla resimlerini çekmişlerdi. Bunu yapanlar ataşeden yararlanmayı amaçlıyorlardı. Catherine Ballantyne sayesinde resimlerin negatiflerini buldurmuş ve ataşenin geleceğini kurtarmıştı. Amerikalı bu yüzden kadının yanında pek de rahat değildi. Sinirli bir tavırla siyah saçlarını geriye iterek "Özür dilerim Catherine" dedi. "Budalalık ettiğimi biliyorum ama o resimleri unutamıyorum. Hem mesleğimi hem de yaşamımı kurtardın. Yine de o fotoğrafları düşündükçe..."
"Onları müfettiş Ballantyne'dan başkası görmedi."
"Ama sen gördün."
"Ben annen yaşındayım."
"Bu durumu daha da güçleştiriyor. Sana bakarken kendimi çok pis hissediyor ve utanıyorum."
"Eski kocam seks konusunda utanılacak bir şey olmadığını söylerdi. Bunu söylemesinin bir nedeni vardı herhalde. Bence haklıydı. Üstelik senin bu işte bir suçun da yok John. Lütfen unut bunu. Ben çoktan unuttum."
"Gayret edeceğim." Garsona işaret ederek içki ısmarladı. "Bugünkü telefonundan beri şaşkınım. Deliye döndüm. Yine resimlerin ortaya çıktığını sandım."
"Seni tuzağa düşürmüşler, uyuşturucu vermişlerdi. Her neyse, seni yemeğe çağırmamın bununla hiçbir ilgisi yok. Böyle telaşlanmana üzüldüm."
"Özür dileme Catherine, sen çok iyi bir insansın."
Garson John Nelson'ın içkisiyle geldi. Ataşe ona teşekkür edip yine Catherine Staples'a döndü.
"Beni Plum gibi lüks bir yere çağırdığın için teşekkürler. Maddi durumum buralara gelmeye uygun değil." "Benimki de öyle ama Ottawa'nın parası var. Masraf listemde seni çok önemli biri olarak belirteceğim. Zaten bence önemlisin. Senden bir şey rica edeceğim."
"Ne istersen yaparım Catherine. Sana nasıl yardım edebilirim?"
Catherine Mary Saint-Jacques, Webb derken genç adamın yüzünü inceliyordu. Nelson gözlerini kırpıştırdı.
"Böyle birini tanımıyorum. Bu adı hiç duymadım."
"Pekala. Raymond Haviland'a ne dersin?"
"Aa işte, o çok önemli biri. Ateş öne doğru eğildi. Buraya geldiğinde bizim konsolosluğa uğramadı bile. Son derece değer verilen biri. Peki demin söylediğin adla onun ne ilgisi var?"
"Keşke bunu bilebilsem. Haviland burada ne yapıyor acaba?"
"Bu da bilinmiyor. Otelde ya da Hong Kong'daki zengin tanıdıklarının evlerinde de kalmıyor. Konsolosluk Victoria Tepesi'nde bir ev kiralamıştı. Hawaii'den uçakla deniz piyadeleri geldi ve o evi koruyorlar. Bizlerin bu olaylardan haberimiz yoktu. Geçenlerde bir gece tuhaf bir şey oldu. İki deniz piyadesi Van Chai'de bir lokantada yemek yemişler. Biri Hong Kong'daki bir bankaya ait çekle hesabı ödemek istemiş. Ordudakileri ve o çekleri bilirsin. Lokantanın müdürü o onbaşıya epey ter döktürmüş. Onbaşı arkadaşıyla para alacak zaman bulamadıklarını ama çekin karşılığı olduğunu söylemiş. Konsolosluğu arayıp askeri ataşe ile konuşmalarını istemiş."
Staples akıllı bir onbaşıymış diye mırıldandı.
Nelson içini çekti ve aptal konsolosluk personeli. Ataşe yerinde yokmuş. Bizim güvenlik görevlileri de Victoria Tepesi'ndeki evi hepimizden gizlemişler. Dolayısıyla onbaşı güç durumda kalmış. Neyse, müdür kendisine kimlik gösteren askerleri bırakmış. Ertesi gün askeri ataşe durumu öğrenmiş. Benim odam koridorun öbür ucundadır. Ama ben bile onun avaz avaz bağırdığını duydum. Askeri ateşe hem küfrediyor hem de o tepedekilerin kendilerini ne sandıklarını soruyordu. Bir hafta önce oraya yerleşmişler ve bize haber vermediler diye bağırıyordu.
Böylece bütün konsolosluk orada gizli, güvenli, erişilmez bir ev olduğunu öğrendi tabii.
Öyle Catherine. Bir saat sonra hepimizin masasına bir genelge geldi.
Victoria tepesindeki ev iş yolculuğuna çıkan büyük Amerikan şirketlerinin adamlarıyla buraya gelebilecek hükümet memurları için tutulmuşmuş.
Ev gizli tutulacaktı tabii.
Yorum yok, sana söylemem gerekenleri açıkladım. Havilland'ın o evde kaldığını sanıyorum.
Staples alçak sesle, Victoria tepesinde dedi, o güvenli evde gizli bir operasyonu yönetiyor.
Mary St. Jacques Webb dediğin kadınla ilgili bir iş mi bu?
Öyle. Neyse, bunu bilmemen daha iyi olur. Haklıysan ve sana bilgi verdiğim duyulursa, kendini kalın bir kazak bile alamadan Reykjavik'le bulursun. Sorun şu, Havilland'ın buraya David Webb ve karısı Mary St. Jacques yüzünden mi geldiğini öğrenmeliyim. St. Jacques evlenmeden önce Ottawa'da ekonomi uzmanıydı.
Yani Kanadalı mı?
Başını derde sokmayacak kadar bilgi vereyim. Ben Havilland'ın bu çiftle ilgili olup olmadığını öğrenmek zorundayım. Bunun için de her türlü yolu deneyeceğim. Sonunda Mary'nin kocasının bize gelebilmesi için gazete, radyo ve televizyondan da yararlanabilirim.
Ataşe onun sözünü kesti. Bu durumda adam gizli bir iş için gitmiş sanırım. Kadının nerede olduğunu da sen biliyorsun ama başkaları bilmiyor.
Çok zekisin ama yorum yok. Sana cevap verecek olursam geleceğini tehlikeye sokacak şeyler duymuş olursun.
Anlıyorum, biraz düşüneyim.
Nelson içkisine uzandı. Sana yardım etmek isterim, ortalığı biraz karıştırdım. Örneğin telaşlı bir Kanadalı kadın kaybolan Amerikalı kocasını bulmak için bana telefon etmiş olabilir.
Yok, bu durumda kalan bir kadın seni değil konsolosu arar. Konsolos binada yoksa yardımcısıyla konuşmak ister.
Haklısın. Hem olayı santrala da sorarlar ve yalan söylediğimi anlarlar.
Catherine Staples öne doğru eğildi.
Yalan söylemeye razıysan başka bir yol var. Ayrıca gerçeğe de dayanıyor bu. Çünkü buna benzer bir şey oldu.
Ne?
Bir kadın seni konsolosluktan çıkarken durdurdu. Seni telaşlandıracak bir şey söylemedi. Ama korktuğu için konsolosluğa girmek istemiyordu. Şaşkın, korkmuş kadın kaybolan kocasını aradığını söyledi. Hatta istersen onu tarif de edebilirsin.
Nelson işe kadını tarifle başla diyerek güldü.
18. ayının sonu. Sayfa 200.